Ayrım 26, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 221. O yılın son günlerinde ilk Fransız elçileri İstanbul'a geldiler. Adamlar Madrid zindanlarındaki Kral François'nın anasından yalvarılarla dolu bir mektup getirmişlerdi. Huzura kabul edilen elçi Frangipani, sapsarı bir yüzle Kanuni'nin eteklerini öptükten sonra bir süre köşede büzüldü. Sonra titrek bir sesle Fransa'nın cihan hükümdarı Süleyman'la ittifak içinde bulunmayı arzu ettiğini söyleyebildi. Adam nutkunu eveleye geveleye bitirince Süleyman kalın ve uzun boynunu iyice dikerek, ''Frençe vilayetinin aciz kralıyla ittifak şevket ve kudretimize yakışmayan bir tenezzüldür.'' dedi. Frangipani boynunu büktü. ''Engürüz kralı saadetli padişah tarafından yola getirilirse biz de İspanya kralına karşı durup intikamımızı alırdık. Rica ve dileğimiz odur ki mağrurun def'ine cihan sultanından gayret ola.'' Bugünden sonra biz dahi yüksek mekanlı sultan ve zamanın daima üstünlük kuran padişah hazretlerinin ihsan kölesi olalım. Dipnot Solakzade'den. Süleyman François'nın annesine mektup yazacağını bildirerek elçiye eli de öpmesi için izin verdi. Frangipani huzurdan ayrılırken el öptürmenin nedenli büyük ihsan olduğunu bildiğinden sevincinden uçuyordu. Adet üzerine elçiyi ve yüksek derecedeki memurları öğle yemeği için sarayına götüren İbrahim, baharda Engürüs'e sefer açılacağını anlamıştı. Yabancı konuklar yükseltilmiş sedirin ortasındaki sofranın etrafına kümelendikten sonra İbrahim Aloysius'u çağırdı ve onu yanına oturttu. Elçiler biraz da hasetle genç kölenin ışıltılı giysilerini seyrediyorlar, fırsat buldukça önlerindeki yemekleri atıştırıyorlardı. İbrahim sofradaki çeşitlerden birer lokma tattıktan sonra Kethüdağısına döndü. ''Kefere milleti konuşmadan yemek yemeyi sevmezler.'' dedi. ''Bırak Aleysius'la diledikleri gibi konuşsunlar.'' Ardından elçilere dönerek devam etti. ''Aloysius Fransızları sever, bazı kokuları gidermek için güzel kokular icat ettiğinizi övünerek anlatır. Gidin esir kralınıza haber verin. Aloysius'un hatırı için baharda Engürüs'e sefer açmak kararlaştırılmıştır.'' Aloysius garip şeyler anlatmaya meraklı adamdı. Efendisi çıkar çıkmaz Osmanlı'da asalet diye bir kavram olmadığını, dilenci çocuğunun bile eğer yetenekli ve çalışkansa vezirlik dahil en yüksek makamlara gelebileceğini, devlete yönetici yetiştirmek için sarayda Enderun adında bir okul bulunduğunu, burada her milletten yüzlerce çocuğun ileride paşa ve bey olmak için eğitim gördüğünü ballandıra ballandıra anlatmaya başladı. O Enderun'dan bahsettikçe Frangipani gözlerini fal taşı gibi açarak ''Hiyerarşi, hiyerarşi'' deyip duruyordu. Aloysius elçiye baktıkça onun memleketine döner dönmez sırf yönetici yetiştirmek amacıyla okul açılması için kraliçeyi ikna etmeye çalışacağına daha çok inandı. Osmanlı sofrasının inisiyatik düzeni elçilerin belleğine silinmez anılar kazımıştı. Onlar kendilerine özgülenen elçi hana gitmek üzere ayrılırlarken Aloysius ivedenlikle efendisinin yanına koşturuyordu. İbrahim'i görünce telaşa nazırı gibi ''Aman efendimiz ihsanınıza muhtacım, elçiler beni azat etmenizi sizden rica edecekler.'' diye kekeledi ve devam etti. ''Bana sordular, efendim bilir.'' dedim. ''Ne olur beni bırakmayın efendimiz.'' İbrahim ödülün zirvesine ulaşmış gibiydi. Gizilpe kentindeki ağzını çalı bürümüş kovuktan gün yüzüne yürüyen sır, parlak sivri dişlerini iyice özgürleştiren gülümseme yaydı yüzüne. Gözdesini kucakladı. Bir eliyle Aloysius'un gözlerinden sicim gibi inen yaşları kurularken, ötekiyle sırtından beline doğru ağır ağır yol alarak onu okşuyordu. Ve pamuk pamuk kar iniyordu İstanbul'a. Tersanede ince donanma için kızağa konulan irili ufaklı gemiler tophanenin loş hücrelerinde geniz yakıcı kokular ve dumanlar arasında dökülen toplar. Karaman mahallesine çıkan kavisli yokuşta gündüz efendi, hatta lokum lokum süzülen kar lokmalarını diliyle yakalamaya çalışırken, yumuk elleri babasının avucunda ısındıkça mutluluğu şımarıklığa dönüştüren minik Rasim, her biri tarih işçisi olduğunun farkında değildi. Yani her zaman olduğu gibi seyredenle seyredilen belirsizdi. Birkaç gün önce Müftü Zembilli Ali Cemali Efendi'nin ruhu bedeni terk etmeme savaşında yenik düşmüştü. Daha dün koltuğunda Kitab-ı Bahriyesiyle Piri Reis Veziri Azam kapısına dayanmıştı. Pargalı ise insanı yaratılmışların en onurlusu kılıp ona doğru düşünme, konuşma ve anlatma yeteneği veren ulu yaradana şükrederek yıllanmış denizcinin eserini bu sabah padişaha sunarken sıradanlığın içinde akıp gittiğini sanıyordu. Şu anda sarayının gün indisindeki cumbasında Aloysius'la satranç oynarken dün ve hatta yarın bugünden farksızdı onun için. Oysa döne döne uçuşurken pencere kayıtlarında tutunmaya çalışan bembeyaz kış güllerini bir daha hiç böyle göremeyecekti. Duvarda oynaşan gölgeler de bir kezlikti, hatta saçı, tırnağı. Veziri almak için atla hamle yaptı. Tepesinde dikilen kethuda zafer muştusu kondurdu tebessümüne. Aloysius dik dik baktı İbrahim'e. ''Yanlış hamle efendimiz'' dedi. ''Biliyorsunuz vezirimi alırsanız ben de kaleyle vezirinizi alacağım. Atla iki kaleyi tehdit ettiğinizi düşünerek rahatsınız. Ama şu piyon size benziyor. Kaleyi verip onu süreceğim. Beyaz filiniz kaleye karşı şahı koruduğunda onu alamazsınız. Siyah fille kaleyi yıkmak zorundasınız, yoksa erken mat. Bir hamle daha ve piyon İbrahim Paşa olacak. Ardından şah ve yine mat. Yeniden düşünmek ister misiniz?'' İbrahim gülümseyerek Kethuda'ya döndü. ''Ne dersin?'' dedi. ''İnce hesap değil mi?'' Kethuda başıyla da onaylayarak, ''Gördüğüm en iyi satranç oyuncusu Aloysius'' dedi bilmiş bilmiş. ''Hayır'' diye itiraz etti İbrahim. ''Dünyanın en iyi satranç hocası. Onun amacı bana satranç öğretmek.'' Aloysius ayağa kalktı. Gözleri İbrahim'inkilere saplanmıştı. Hiç böylesine cüretli bakmamıştı ona. ''Bir hayır da benden'' dedi metalik sesiyle. ''Size satranç öğretmiyorum.'' İkisi de meraklanmıştı, sözün gerisini bekliyorlardı. Aloysius İbrahim'e doğru eğildi ve ancak onun duyabileceği sesle mırıldandı. ''Size yenilmeyi öğretiyorum.'' Tam o sırada içeri giren padişahın kapı ağası bu konuşmayı yarım bıraktı. Süleyman acele veziri azamını çağırıyordu. Ağanın dikilişine bakan İbrahim hemen toparlanması gerektiğini anladı. Günlük giysisi üzerine samur kürkünü geçirerek avluya indi. O huzura girerken Yeniçeri ağası Anadolu Beylerbeyi ve Kaptan Paşa dışarı çıkıyorlardı. Süleyman yerinden kalkarak aylarca ayrı kalmışlar gibi gözdesini kucakladı ve onu pencerenin önündeki sedire oturttu. Pencere nişlerindeki çeşmelerin açık olduğuna bakan İbrahim, Süleyman'ın içerideki konuşmaların duyulmasını istemediğini anladı. Ama padişah, iki ay sonra Engürüs'e sefer kararlaştırılmıştır deyince garip bir şekilde içi burkuldu. Çünkü ona göre sefer kararı kendisine danışılarak alınmalıydı. Süleyman onun yüzünde dolaşan kara bulutları fark etmedi. Belki de az sonra vereceği müjdenin heyecanını taşıyordu. Elini İbrahim'in omzuna attı gülümseyerek, ''Bu seferin serasgeri, yani serasker başkumandan, bu seferin serasgeri İbrahim Paşa'dır.'' diye mırıldandı. Üç gündür varoşların çıkmaz sokaklarına dek kenti karış karış dolaşan tellallar, padişahın önce Edirne kapı dışındaki çayırda kurulan ordugaha, oradan da Kefere'yi tepelemek için Engürüs memleketine gitmek üzere bugün yola çıkacağını sağırlara dahi duyurmuş olmalıydılar. Çünkü yeni sarayın önünden başlayarak divan yolunun iki yanına sanki insan yağmıştı. Nitekim yüksekçe bir taşın üstüne tüneyen Aloysius, hazine gibi koruduğu deri kaplı defterine düştüğü notlara 23 Nisan 1526, böyle kalabalık görmedim, kendimi sel içinde damla gibi hissediyorum diye başlamış, sonra şöyle devam etmişti. Saray kapısından at meydanına dek yere kıymetli kumaşlar, rengarenk halılar ve kilimler döşenmiş. Bab-ı Hümayun önünde öbek öbek toplanan sipahiler harekete geçmek için işaret bekliyorlar. Atları bizimkiler gibi cüsseli değil, ince boyunlu, zarif. Eyerlerindeki altın, gümüş ve yakut işlemelerin parıltısına baktıkça hayretlere düşüyorum. Beni şaşırtan hem görülmemiş zenginlik hem çelişki. Burada iyi bir Müslümanın kanaatkar olması gerektiğini söylüyorlar. Gerçekten de günlük yaşamlarında böyleler. Ama bu debdebe aklımı karıştırıyor. Yoksa insan her yerde aynı mı? Uzaklardan davul ve mızıka sesleri gelince defterini iç cebine yerleştirdi. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmak istemiyordu. Bu arada sipahiler atlarına sıçrayıp beşerli sıralar haline gelmişlerdi bile. Geçmişte birisi söylemişti. Belki 100 İtalyan 1000 Türk'ü yener ama 100 bin Türk'ü yönetmek 100 İtalyan'ı yönetmekten kolaydır. Hükmün en azından ikinci yarısı doğru diye düşündü Aloysius. İnsanı okşarcasına esen rüzgar yeşil mızrakların uçlarındaki at kuyruğundan yapılmış tuğları dalgalandırıyordu. Sipahilerin mor, kırmızı eflatun ve sarı ipekten giysileri, kenarları kürklü ceketlerinin eteklerinden bukle bukle sarkıyor, kılıç ve hançerlerin balçaklarını süsleyen değerli taşlar, sol bileklerine geçirdikleri kalkanlarının menevişli desenleri, insanı usul usul ısırmaya başlayan Nisan güneşi altında durmadan göz kırparak ışıldıyorlardı. Davul gümbürtülerine ve zil çıngırdamalarına borazan sesleri eklenince sipahilerin yürüyüşü başladı. Aynı tornadan çıkmışlarcasına kar beyazı, karınları ince, ayakları ve boyunları uzun, efendisinin saray duvarlarını canlandıran minyatürlerin zerafetini gölgeleyen atları Leonardo resmedebilir miydi? Düşünce denen şey neden cıva gibiydi? Gözlemci olmanın mutluluğu bile söküp atamıyordu içindeki huzursuzluğu. Dün ikindiden hemen sonra efendisi ona serbestçe dolaşma hakkının olduğunu belirtir, imzalı, mühürlü kağıdı verince ayrılığın hüznü hafifler gibi olmuştu önce. Galiba özgürlük tanrısal haktı ve o noktada insan egoist olmalıydı. Aynı anda vatansızlığın acısını hissetmişti. Belki de artık hiçbir yere ait olamayacağını sezinlediği andı o. Sipahilerin ardından omuzlarında fitilli tüfekler taşıyan yeniçeriler görününce düşüncelerinden arınıp dikkatini geçit töreni üstünde yoğunlaştırmaya çalıştı. Yeniçeriler yüksek bir atın sırtına azametle kurulmuş yeniçeri ağasının arkasından yayan yürüyorlardı. Enselerini örttükten sonra neredeyse bellerine dek inen başlıklarının alın kısmındaki pirinç kasnağı tutturulmuş bol tüylü ve belki de bir arşın uzunluğundaki sorguçlar her adım atışlarında kayalara ard arda vuran dalgaların köpükleri gibi uçuşuyorlardı. Sipahilerin arkasındaki yeniçerilerin kırmızı dolamaları, karlı serviler gibi salınan sorguç ve tuğlarına fon oluştursunlar diye özellikle seçilmiş gibiydiler. Tüfek dayadıkları sol omuzlarındaki kalın deriden yapılmış, ucu abartılı olarak kıvrık ve enli apoletleri görünce hafifçe gülümsedi Aloysius. Efendisinin kölelerinden birinin söylediğine göre yağ ve barut artıkları giysilerde iğrenç lekeler bıraktığı için eczacı diyerek tüfeklileri alaya alıyorlarmış ve bu yüzden askerler tüfek kullanmak istemiyorlarmış. 6000 Yeniçeri'nin yürüyerek geçişi haydi vakit aldığından Aloysius düşünmeye vakit ayırabiliyordu. Yoğun bir yalnızlık duygusu tetikte bekleyen merakına karşın karamsarlığa sürüklüyordu onu. Alabildiğine yabancıydı da. Efendisine göre günün birinde ülkesine dönecekti. Damarlarında dolaşan asil ve köle kanını ilk kez ayrı ayrı ve kuvvetle hissediyordu. Bu halde ülkesine döndüğünde ne yapacaktı? Fikrince artık iyi ve temiz bir Hristiyan da sayılmazdı. Tersi olsaydı bir manastır mutlu edebilirdi onu. Yeniçerilerin arkasından bir bayrak seli akmaya başladı. Bu selin önünde saf tutan 6 kişi üzerine altın iplikle Kur'an ayetleri işli beyaz ipekliden bayraklar taşıyorlardı. İki sıra olmuş davul ve borazan çalan, zinç çıngırdatan adamların arasında önde hangi ocağa ait olduklarını gösteren filama ve tuğları zaman zaman havaya yükselten yeniçeriler, onların hemen arkasında da ocak ağaları ilerliyorlardı. Aloysius'un 150'den çok filamanın üzerindeki resimleri tek tek incelemesi olanaksızdı. Kabzası ejderha başlı, çatallı kılıç, ok ve yay, tüfek, hatta çadır resimleri olağandı. Ama yay da ok yerine tüfek duran filama ile çeşit çeşit süpürge resimleri işlenmiş filamalar tuhafına gitmişti. Sonra deve, fil, kurtla köpek arası bir hayvan ve dokuz şeklini andırır yılan figürleri dikkatini çekti. Aslan, leopar ve pars postları içinde tepeden tırnağa silahlı koruyucular görününce kalabalık dalgalandı. Postların başları da tepelerin ne olduğundan adamların görünüşleri gerçekten dehşet saçıyordu. Aloysius ayak parmaklarının üzerinde yükselerek dikkat kesildi. Şimdi de mavi kırmızı beyaz satenden entari üzerine onlarla zıt renkli kadife kaftan giymiş iç oğlanlar Bab-ı Hümayun'dan çıkmaya başlamışlardı. 40 iç oğlanının düzgün sıralar halinde kapıdan dışarıya akması çok zaman almadı. Aloysius herkesin nefesini tutmasından beklenen anın yaklaştığını anladı. İşte nihayet sarayın kemerli kapısından çıkan padişah, çark ederek ilerleyen uzun yeleli gür kuyruklu safkan ve süt beyazı atının üstünde altın üzengilere basarak yükseliyor, kafasını kımıldatmadan cihanı seyrediyordu. Önde yürüyen iki iç oğlanı her zaman olduğu gibi kocaman bir kavuğu bir sağa bir sola sallayarak uğurlamaya çıkanları padişah adına selamlamaktaydı. Aloysius atın gemi ve gemin tepe kısmına bağlı elmas işlemeli altın yastık, Şalke'nin tacından değerli olsa gerek diye düşünüyordu. Boynundaki enli kordon altın püsküller, eğerde ışıldayan gök mavisi taşlar soluğunu kesmişti. Atın zırhı en nadide doğu incileriyle baştan aşağı bezenmiş, sağrısından sarkan altın zincirlerin boğumlarına elmas, zümrüt ve yakutlar takılmıştı. Padişahın üzerinde altın şeritli nil yeşili bir entari ile omuzlarına ve etek uçlarına dek kenarlarına beyaz kürk eklenmiş koyu yeşil bir kaftan vardı. Padişah yaklaştıkça kürkteki parıltıların tüylere tutturulmuş yüzlerce elmas parçalarından yayıldığı fark ediliyordu. Bir anda mahcubiyete kapıldı Aloysius. Padişahın iki yanında tekerli sıralar halinde yürüyen kubbe altı vezirlerinin, beyler beylerin ve paşaların en başında Makbul İbrahim Paşa vardı. Efendisinin kendisini fark edecek durumda olmamasına karşın içi yandı. Hatta utancından ağlayacak gibi oldu. Aloysius'un gözleri bu kez de padişahın hemen arkasında yürüyen üç iç oğlana takıldı. Birinin elinde topraktan yapılmış su kabı, diğerininkinde kırçıllı kalın ipliklerle dokunmuş kıymetsiz bir kaput, ortadakinde ise gösterişsiz bir divit takımı vardı. "Bunları sokakta bulsam eğilip almam," dedi içinden Aloysius. Şimdi padişah tam önünden geçiyordu. Geniş ve yüksek sarığını kaşlarının üstüne dek indirdiğinden görünümü oldukça sertti. Aloysius'a göre keskin köşeli çenesi çelikten iradeyi, ucu yukarıya kıvrık kalın bıyıkları cihangirliği, pembe yanakları ise kutsallığı simgeliyordu. Onu daha yakından görmek istemesine karşın yerinde büzüldü ve kendini tıkışıklığın içinde kaybettirdi. Alay Şam ipeklilerinin, Hint atlaslarının iç gıcıklayıcı hışırtısı ve mızıka sesleri içinde akıp gidiyordu. Hadım ağaların ve özel hizmetkarların ardından kapı kulu askerleri göründü. Bunların hepsi çelik miğferli ve yeniçerilerin aksine sakallıydılar. Üstelik kınlarından sıyrılmış kılıçlarını ucu aşağıya inik olarak sağ ellerinde taşıyorlardı. Çelik zırhlarının üzerine altın işlemeli cepken giymişlerdi ve Macar şövalyelerininkini andırır koyu kırmızı pelerinleri daha cüsseli gösteriyordu onları. Efendisini gözden yitirince seyredecek başka şey kalmadı gibi geldi Aloysius'a. Bab-ı Hümayun'dan yolun bitimine dek sorguçlar, tuğlar, bayraklar dalgalanıyor, silahlardaki, elbiselerdeki, koşum takımlarındaki mücevherlerden yansıyan güneş ışıkları hala göz kamaştırıyordu. Ama birdenbire ilgisi tükenmişti. Kalabalığı yararak İbrahim Paşa sarayına yöneldi. Ne yapacağını bilemiyordu. Elleri bile fazla geliyordu ona. Gök kubbe ile yer arasındaki yitik bir noktaydı sanki ve olabildiğince ivedilikle odasına sığınarak ağlamak istiyordu yalnızca. 26. ayrımın sonu. Sayfa 229.